Ayrım 29, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 301. Feyza okuldan dönen sevgili kızının gözlerini ağlamaktan kızarmış ve şişmiş bir halde görünce büyük bir endişeye kapıldı. Fakat ne olduğunu, niçin ağlamış olduğunu anlamak için bütün sıkıştırmasına, tatlı tatlı sorup araştırmasına rağmen Hilal'den olanları öğrenmek asla kabil olmamıştı. Yavrucak hiçbir şey olmamış gibi dersin başına oturdu ve harıl harıl verilen ödevleri yapmaya koyuldu. Yalnız makinede dikiş diken Feyza'nın gözünden Hilal'in zaman zaman gözlerini sabit bir noktaya daldırıp uzun müddet öyle dalgın ve düşünceli duruşları kaçmıyordu. Nihayet dayanamadı ve kalktı, dalgın kitabının üzerindeki resimleri seyreden kızının yanına gitti. Bir sandalye çekip usulca yanına oturdu ve uzun örgülü saçlarını derin bir şefkatle okşamaya başladı. Sonra onu göğsüne çekip bağrına sımsıkı bastı. Annesinin bu müşfik hareketi Hilal'i öylesine duygulandırmıştı ki o artık ondan saklamaya çalıştığı gözyaşlarını daha fazla gizleyemeyeceğini hissetti. İçli kırık bir sesle hıçkırıyor, annesinin göğsü üzerinde sarsıla sarsıla ağlıyordu şimdi. Feyza sevgi dolu bir sesle, "Söyle benim melek yavrum, söyle anacığım, ne oldu bugün sana, kim ne yaptı, kim getirdi seni bu hale?" diye sordu. Hilal sanki annesinin bu sualini duymamıştı. Sığındığı müşfik kucakta yaralı bir kuş gibi çırpınıp ağlıyor ve inlercesine haykırıyordu. "Anneciğim, anneciğim, ne olursun bu memleketten gidelim biz." Feyza güldü. "Nereye yavrum, nereye gidelim?" "Çok çok uzak memleketlere anneciğim. Öyle bir memlekete gidelim ki hiç kimse, kimseyi namaz kıldığından, Allah'a inandığından dolayı ayıplamasın, sövmesin ve dövmesin o memlekette." Feyza'nın kalbine çelikten bir hançer saplanmıştı sanki o an. Hilal'i biraz daha bastırdı göğsünün üstüne. Hilal kesik kesik hıçkırarak devam etti. "Söyle anne, söyle. Böyle bir ülke var mı dünyada?" Feyza'nın yanaklarından yuvarlanan yaşlar Hilal'in dalgalı saçlarını ıslatıyordu. Bir müddet kızının sualine cevap veremedi. Feyza'nın bütün korkusu bu baskı ve hakaretlerin kızının ruhunda aksi tesir uyandırmasıydı. Nitekim olgun yaşlı insanlar dahi çevrelerinden, amirlerinden görmüş oldukları hakaret, baskı ve alaylardan dolayı dini vecibelerini terk etmiyorlar mıydı? Eliyle Hilal'in çenesini tutup yüzünü kendine doğru kaldırdı. Yaşlı gözlerinin içine endişeyle bakarak sordu. "Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun yavrum? Bana kalırsa bundan sonra öğle namazlarını gece evde kaza edersin." Hilal'in gözleri birden çakmak çakmak oldu. Sitemli olduğu kadar celalli bir sesle, "Bunu sen mi söylüyorsun anne?" dedi. "İmansız bir öğretmenin öğle namazıma mani olmasına tahammül gösterip boyun eğeceğimi mi zannediyorsun yoksa?" "Peki ne yaparsın? Nasıl yapabilirsin ki yavrucuğum? Görüyorsun her şey onların elinde." "Her şey hiç de onların elinde değildir anneciğim. Elbet yapacaklarının yanında yapamayacakları da vardır. Onlar benim öğle namazıma mı mani olmak istiyorlar? Ben ki okulda kılmam ama mutlaka bir yerde kılarım namazımı. Evimiz okula bir hayli uzak. Onun için öğle tatilinde eve gelemezsin kızım. Peki başka nerede kılarsın? Okulumuza yakın bir sokak içinde küçük bir cami var. Ya oraya giderim ya da başımın örtüsünden ve namaz kıldığımdan dolayı her gördüğü yerde beni kucaklayıp bağrına basan bir hoca anne var. Ne zamandır yalvarıp duruyordu. Ne olur kızım gel namazlarını bizde kıl diye. Ona gider orada kılarım anneciğim." Feyza artık içinde biriken sevinç hıçkırıklarını tutamıyordu. Kızının İslami şuur derecesini ölçmek için bu sualleri sormuştu. Fakat ondan bu derece kuvvetli cevaplar alacağını ummamıştı. Demek ki muvaffak olmuştu. Kızına sağlam bir iman aşısı verebilmişti. Ve bugün Hilal daha bu yaşında Allah'a şükürler olsun ki tam istediği gibi hatta arzu ettiğinin de çok üstünde bir İslami şuura sahipti. Göğsü iftihar duygularıyla dolu olduğu halde Hilal'i yeniden büyük bir sevgiyle bağrına bastı ve gözyaşları arasında ipek gibi saçlarını öpüp koklamaya başladı. Bir yandan da kesik kesik mırıldanıyordu. "Benim küçük mücahidem, sen bu halini muhafaza ettikçe hayatım sana kurban olsun biricik yavrum. Bu sözlerine beni ne kadar sevindirdiğini bir bilsen. Korkma yavrucuğum, korkma. Sen Allah'ın yolundan gidip onun ipine sarıldığın müddetçe kimseden korkun olmasın. Allah'ım seni her türlü kötülükten muhafaza etsin inşallah." Anne kız uzun bir müddet öyle gözyaşları birbirine karışarak sarmaş dolaş kaldılar. Artık ikisi de konuşmuyordu. Fakat bu halleri konuşmak istediklerinden de büyük bir mana taşımaktaydı. İki gün sonra Feyza'ya okul müdürlüğünden bir davetiye geldi. Davetiyede bir mühim mesele dolayısıyla kızınız hakkında görüşmek üzere yarın saat 10'da okul müdürlüğüne teşrifiniz rica olunur denilmekteydi. Feyza davetiyeyi Hilal'e göstermedi. Ertesi gün Hilal'i okula yolcu ettikten bir müddet sonra giyinip başını örttü ve verilen saatte okulun kapısının önünde bulundu. Merdivenleri çıkarken son derece soğukkanlı görünmeye gayret ediyordu. Müdürün kapısının önüne gelince bir an durup derin bir nefes aldı ve kapıyı vurdu. Müdür bey odada yalnızdı. Önündeki işlere kendisini öylesine kaptırmıştı ki gelinin kim olduğunu anlamak için başını dahi kaldırmadı. Feyza yumuşak yeşil halının üzerinden ilerleyerek müdür beyin tam önünde durdu ve "Beni çağırtmışsınız efendim, geldim." dedi. Müdür ancak o zaman yüzünü karşısındakine çevirdi ve gözlüklerinin üstünden Feyza'yı dalgın bir bakışla şöyle bir süzdükten sonra "Ha evet evet, sizi çağırtmıştım, buyurun oturun lütfen." diyerek Feyza'ya yer gösterdi. Sonra sordu. "Sizin kızınızın ismi Hilal'di değil mi?" "Evet efendim." "Doğrusu güzel bir isim. Fakat bayrağımızdaki Hilal ne kadar aydınlıksa kızınız Hilal'in o derece karanlık bir iç alemi var hanımefendi." Feyza bu beklenmedik çirkin benzetiş ve hakaret karşısında adeta şok olmuştu. "Anlayamadım müdür bey," dedi. "Hilal'in mi fikri karanlık?" "Evet, evet. Yumurcak bacak kadar şey ama boyu gibi bir boy daha varmış meğer yerin altında. Fakat doğrusunu söylemek icap ederse kabahatin bütününü onda bulamıyoruz. Esas suçlu küçük yaşında ona böylesine gerici ve yobaz bir zihniyet aşılayandır." Feyza soğukkanlılığını muhafaza etmeye çalışıyordu. "Sizi bu derece değiştiren sebebi öğrenebilir miyim beyefendi? Ne demek istediğinizi lütfen açık anlatınız. Sizin vazifeniz durup dururken bir veliyi hakaret etmek değil, kızımın bir suçu varsa onu münasip bir lisanla bildirmektir. Söyleyin, kızımın suçu nedir?" "Bunu siz de biliyorsunuz. Fakat bir de benden duyun. Kızınızın suçu ilerici ve aydın bir okula namaz kılmak ve arkadaşlarını da teşvik etmektir. Nasıl, sizce bu kadarı kafi değil mi?" "Demek siz namaz kılmayı bir suç olarak kabul ediyorsunuz beyefendi. 20. asır gibi bir medeniyet asrında üstelik bir okul talebesinin namaz kılışı elbette affedilmez bir suçtur. Biz çocuklarımızın zihinlerinden bu gibi geçmiş ve köhne şeyleri silmeye gayret ederken bir sınıfın yarısına yakın talebe bu aydın binada namaz kılacak. Olacak şey mi bu? Sorarım size." "Beyefendi siz Müslüman mısınız?" "Elbette. Ne olacak?" Feyza müdürün suallerine cevap vermeden sormaya devam etti. "O halde Allah'ın varlığına inanmanız icap eder değil mi?" "Elbette." "Peki Kur'an'a da inanır mısınız beyefendi?" "Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna ve içindeki emirlerin Cenab-ı Hakk'ın emirleri olduğuna da inanır mısınız?" "Canım ne demek istiyorsunuz? Biz gavur muyuz?" "Elbette Kur'an'a da inanırız, peygambere de. Yalnız müdür bey istirham ederim, bir lahza düşünün. Düşünün ve ne derece bir fikri tezat içinde bulunduğunuzu kendiniz görün. Bu nasıl iştir ki hem Kur'an-ı Kerim'e inandığınızı söylüyor hem de Allah Teala'nın yüce emirleri olan Kur'an hükümlerini talebelerin zihinlerini bulandıran haşa geçmiş ve köhne şeyler olarak isimlendiriliyorsunuz." Müdür bir an ne diyeceğini bilemedi, fena yakalanmıştı. Fakat büyük bir ustalıkla durumunu belli etmemeye çalışıyor. Kuru kuru bir iki defa öksürdükten sonra "Hanımefendi, siz yanlış anlamış olacaksınız. Kur'an'a elbette inanırım. Ancak bu kitap insanların cehalet içinde medeni hayat vasatından uzak bulundukları bir devir için gönderilmiştir. Bugün ise 20. asır insanları bilgi ve medeniyet bakımından son derece yükselmiş bulunmaktadırlar. İnsanoğlunun ayak bastığı ileri ve medeni bir devirde artık bu emirler elbette geçerli değildir ve olamaz. Üstelik insanlığı geriye götürür." Feyza kendine hakim olmak için büyük bir gayret sarf etmese, neredeyse kalkıp kafirliğini alenen ifadeden çekinmeyen bu nursuz ve küstah adamın üzerine atılacaktı. Sinirden kasılmış parmaklarıyla çantasını sımsıkı kavrayarak soğuk ve nefret dolu bir sesle "Bu derece zıt fikirlerle sizinle anlaşmamıza ne yazık ki imkan yok efendim. Bunun için fikri münakaşayı bir yana bırakarak kızım hakkında görüşmek isterim sizinle." Müdür, "Esasen ben de sizi bunun için çağırmıştım," dedi. Öğretmeni, "Hilal'in derslerinden son derece memnun. Ayrıca kızınız için okulumuzun en zeki talebesi desem yanlış olmaz. Ne var ki bu derece zeki ve çalışkan bir talebenin böyle gerici fikir ve davranışlarla yetişmesinden büyük üzüntü duymaktayız. Ve biliyoruz ki çocuğunuz sizin tesiriniz altında kaldığı için böyle yetişmiş bulunuyor. Bu bakımdan okul müdürü olarak sizden rica ediyorum. Çocuğunuzu bu yaşta gerici fikir ve görüşlerle zehirlemeyiniz." Feyza söylenenleri büyük bir metanetle dinliyordu. Aynı soğukkanlılığını muhafaza etmeye çalışarak "Söyleyecekleriniz bundan ibaret mi müdür bey?" dedi. Evet, şimdilik bu kadar. Bundan sonrakiler ise sizden alacağım cevabın mahiyetine bağlı. Pekala efendim. O halde lütfen dikkatle dinleyiniz. Evvela sözlerinizi başından itibaren şöyle bir tahlilden geçirmek icap edecek. Öğretmeninin Hilal'den çok memnun olduğunu, kızımın okulun en zeki ve çalışkan talebesi olduğunu ifade etmeniz, peşinen söyleyeyim ki bir anne olarak benim için hayatta tutabileceğim en büyük iftihar vesilesi olmuştur. Ancak kendimi hayretten kurtaramıyorum bir türlü müdür bey. Demek sizce zeki ve çalışkan bir talebenin mutlaka dini vecibeleri sırt çevirmiş olması şart. Hanımefendi, unutmayın ki Atatürk Türkiye'sinde yaşıyoruz. Çok garip bir mütalaa. Sorarım size müdür bey, Atatürk Türkiye'si dinsizlik temelleri üzerine mi inşa edildi? Müslüman Türk milletinin kendi dinine sırt çevirmesiyle mi yaşayacak ve payidar olacaktır Atatürk Türkiye'si? Bu hususta sizin gibi yaşlı bir zatın ağzından bu sözleri işitmek hayret ve esef veriyor doğrusu insana. Kızımın benim tesirim altında kalarak yetişmesi hususuna gelince, bu tahmininiz tamamen doğru olmakla beraber şu hususu çok iyi bilmenizi isterim ki Hilal, 12 yaşındaki bir genç kızın olgunluğu ve mantığıyla iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini, doğru ile yanlışı birbirinden tefrik edecek kabiliyet ve yaratılışa sahiptir. Bu bakımdan körü körüne benim tesirim altında kalması düşünülemez. Kaldı ki, öyle olsa dahi bir annenin evladını okuldaki bilgi ve görgüsünün yanında dini ve milli bir terbiye ile yetiştirmesi ve bu hususta çocuğuna tesir etmesi kadar tabii ve faydalı bir şey olamaz. Feyza artık kendine hakim olamıyordu. Sesi titreyerek sözlerine devam etti. Beyefendi, karşınızdaki cahil bir veli değil, lise mezunu kültürlü bir kadındır. Üstelik evliliğimin 5. senesine kadar maalesef sizin ileri sürdüğünüz son derece yanlış ve zavallı fikirlerin müdafiyi olmuş bir kadın. Evet müdür bey, 24 yaşıma kadar diğer bütün gençler gibi batılılaşmak, medenileşmek teraneleriyle uyutulup kandırılmış, hayatının en güzel çağlarını gaflet bataklıkları içinde, delalet karanlıkları içinde geçirmiş bir insanım ben. Fakat Rabbime şükürler olsun ki, yuvarlatılmak istediğim uçurumun dehşetini geç de olsa fark ederek kendimi ebedi bir felaket ve helaketten kurtarmaya muvaffak oldum. Lakin bütün hayatım boyunca beni böyle kendi dinimden bir haber olarak yetiştiren anne ve babamı affedemedim. İşte bunun içindir ki kızımın da ileride aynı ızdırapları tatmamasını ve beni ebediyen lanetli anmamasını arzu ederek onu imanlı ve kültürlü bir insan olarak yetiştirmek istemekteyim. Bilmem söylemek istediklerimi anlatabildim mi? Feyza her şeyi en güzel ve anlaşılır biçimde ifade etmişti. Ama maneviyat düşmanı materyalist fikirli müdür beye bunu anlayacak kabiliyet yoktu. Hoş anlasa bile dile gelen hakikatler işine gelmezdi zaten. Nitekim o sırada çalan telefona cevap verdikten sonra anlatılanların hiçbirini duymamış gibi soğuk ve kesin bir ifadeyle "Hanımefendim," dedi. Uzun lafın kısası, kızınız evinde barkında ne çeşit hareket ederse etsin, fakat okulda ölçülü olmaya, okul prensiplerine uymaya mecburdur. Size son olarak söyleyeceğim şudur, kızınız bundan böyle okulda namaz kılmayacaktır. Ayrıca hiçbir surette arkadaşlarına tesir ve telkinde bulunmayacaktır. Bu yasaklara riayet etmediği takdirde şiddetle cezalandırılacağını bilmenizi isterim. Şimdi gidebilirsiniz efendim. Feyza müdürün bu son sözleriyle alenen kovulduğunu anlamış, bu küstah adama birkaç söz ile haddini bildirmek isteğiyle ağzını açmışken, böyle bir kimseyi kendisine muhatap kabul edemeyeceğini hissederek aniden ayağa kalkıp müdürün yüzünde kamçı gibi şaklayan nefret dolu ıslık bir sesle "Gidiyorum müdür bey," dedi. "Siz çağırdınız geldim, siz kovuyorsunuz gidiyorum. Ancak şunu bir kere daha anlamış bulunuyorum ki, yetişen maneviyatsız biçare nesillerin yegane müsebbipleri sizlersiniz. Ve bundan dolayı tarih sizi utançla anacak. Sizden yetişen nesiller ise istikbalde kavuştukları hakikat nurları karşısında sizi lanet ve nefretle yad edecektir. Allah'a ısmarladık efendim." Ve Feyza müdürün ağzını açıp tek bir kelime dahi cevap vermesine meydan vermeden hızla kapıya doğru yürüdü, kapıyı açtığı gibi dışarıya fırladı. Aşağıya indiğinde çocuklar teneffüsteydi. Gözleri bir müddet koşup oynayan çocuklar arasında Hilal'i aradı. Sonra onu gördü. Hilal sırtını bahçedeki iri gövdeli ağaçlardan birine dayamış, üzgün ve mahzun bir ifadeyle başı önünde dalgın, ayağıyla yerdeki toprakları sağa sola eşmekteydi. Etrafında 3-4 kız arkadaşı vardı. Arkadaşlarından biri kolunu samimi bir sevgiyle Hilal'in boynuna dolamış, belli ki teselli mahiyetinde bir şeyler söylemekteydi. Onlara görünmemeye çalışarak uzaklaşmak üzereydi ki, biraz ileride Hilal'in öğretmeninin bir talebeyle konuştuğunu görerek durup bekledi. Çocuk yanından ayrılınca öğretmen hanımın uzaklaşmasına vakit bırakmadan yanına yaklaştı ve seslendi. ''Hoca hanım, bir dakikanızı istirham edeceğim.'' dedi. Öğretmenin yüzü Feyza'yı görünce bir tuhaf olmuştu. Feyza onun kulaklarına kadar kızardığını fark etti. Fakat daima güler yüzlülüğüyle tanınan öğretmen derhal kendini toparladı ve ''Buyurun hanımefendi, hoş geldiniz.'' deyip ''Müdür beyle görüştünüz mü?'' diye sordu. ''Evet efendim, görüştüm. Fakat itiraf edeyim ki bir eğitim müessesesinin böyle bir şahsın amirliği altında bulunuşundan dolayı büyük bir esef içindeyim.'' Bu hususta öğretmen hanımın da içinin yanık olduğu belliydi. Bunu durumu icabı açıktan açığa söyleyemiyordu tabii. Yalnız etraftan duyulmamasına gayret eder bir sesle, ''Canım kardeşim,'' dedi. Zamanında maneviyat düşmanlarının yetiştirmiş olduğu bir eğitim kadrosundan, eğitim enstitüleri adı altında bir ahlaksızlık ve dinsizlik yuvasından, bundan daha fevkalade şahıslar, idareciler ve öğreticiler yetişmesini ummak doğru olmasa gerek. Bunlar yetişmiş oldukları zihniyet icabı mazur görülmesi icap eden ve ne yazık ki idare etmek mecburiyette olduğumuz kimselerdir. Feyza dalgın ve düşünceli bir tavırla, ''Doğru.'' diye cevap verdi. Hakikatleri acı da olsa görüp kabul etmek mecburiyetindeyiz. Çok mu ağır konuştu sizinle? Mühim olan bu değil hoca hanım. Ben müdür beyden dinimizi ve dinimizin yüce emirlerini küçümseyen, hakir gören ve bu emirler mucibince yaşayan insanları gerici, yobaz olarak tavsiye eden böylesine mulhidane sözler işitmektense inanın kızımın şımarık ve pespayı bir öğretmenden yemiş olduğu şiddetli dayak misali sille tokat kapı dışarı edilmeyi tercih ederdim. İnanamıyorum doğrusu. Nüfusunda İslam kaydı olan insanların kendi dinlerine bu derece müfritane düşman olabileceğine inanamıyorum hoca hanım. Öğretmen hanım elini sevgiyle Feyza'nın omzuna koydu. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki Feyza hanım, bugün hak sahibi mazlumların ahları, semaları titretirken zalimler baş köşelerde itibar görmekte. Bu itibarla ben şahsen ne kadar haklı olursak olalım, hayatta geçirmiş olduğum ve halen de geçirmekte olduğum çeşitli hadiselere istinaden bu gibi kimselerle uğraşmanın fayda yerine zarar getireceğine inanmaktayım. Feyza, herhalde beni yanlış anlamış olacaksınız hoca hanım dedi. Bu insanlarla uğraşmak diye bir düşüncem yok asla. Fakat bu derece büyük haksızlıklar karşısında susmak zilletine de katlanamam. Sizi çok iyi anlıyorum Feyza Hanım. Siz yalnız çocuğu için çırpınan fedakar bir anne değil, aynı zamanda dini ve milli hisleri son derece kuvvetli, hakiki bir Müslümansınız. Yalnız sizi ve kızınız olan talebem Hilal'i son derece sevdiğimden sizleri fenalıktan koruyor ve çekiniyorum. Bunun için sizce kabulü ve tatbiki her ne kadar zor ise de rica ve istirham ediyorum. Hilal okullar tatil oluncaya kadar öğle namazlarını kazaya bıraksın. İnşallah Cenab-ı Hak bunun da ecrini fazlasıyla verir sizlere. Fakat çok rica ediyorum. Talebem çok çalışkan. Sınıfımızın değil okulumuzun medarı, iftiharı. Örnek bir talebe. Düşmanlıkları daha ziyade üzerimize çekmeyelim. Anlıyorum hoca hanım. Siz merak etmeyin. Bu mesele burada kapanmıştır. Anlayış ve hassasiyetinizden dolayı size ne kadar teşekkür etsem azdır. Kızımın sizin gibi bir öğretmenin koruyucu kanatları arasında bulunduğunu bilmek bana ne büyük bir sevinç bahşediyor, bilemezsiniz. Öğretmen hanımla ayaküstü biraz daha dertleştikten sonra Feyza müsaade isteyerek ayrıldı. İcap eden evde oturan komşu hanım heyecanlı fakat tuhaf ve manalı bir sesle ''Feyza Hanım, sizi bekleyen iki hanım misafiriniz var, yarım saattir bizdeler, sizi görmek istiyorlar.'' diye seslendi. Feyza hiçbir şey anlamamış gibiydi. ''Buyursunlar, teşrif etsinler efendim. Kendilerini evinizde kabul ettiğinizden dolayı size minnettarım.'' Ve alelacele içeriye girip elindeki öteberileri mutfağa bırakarak pardesüsünü çıkardı. Misafirleri karşılamak üzere kapıya koştu. Karşı komşunun evinden çıkan hanımlardan biri 65 hatta 70 yaşlarında ihtiyar ve topuklarına kadar uzanan pardesüsü ve başındaki siyah krep tomor başörtüsüyle tertemiz giyimli bir eski İstanbul hanımefendisiydi. Diğeri ise 45 yaşlarında şık giyimli, yarım başörtülü olgun bir hanımdı. Karşı komşu hanıma dönerek, teşekkür ederek kapının biraz ilerisinde duran son model bir hususi arabaya doğru yürüyerek direksiyonda bekleyen şoföre bir şeyler söylediler ve kapıda kendilerini bekleyen Feyza'yı gülümseyerek açık duran kapıdan içeriye girdiler. Feyza hiç tanımadığı bu insanların ziyaret sebebini derhal anlamıştı. Nitekim hatır sual faslından sonra hanımlar niyetlerini açıkladılar. Evet, doğrudan doğruya resmen Feyza'yı istemeye gelmişlerdi. Aile İstanbul'un en tanınmış ve köklü ailelerinden biriydi. Feyza'ya talip olan şahıs ise ortopedi mütehassısı bir doktordu. Feyza'yı bir müddet evvel yolda görmüş, gerek mazbut İslami kıyafeti, gerek olgun ve manalı güzelliği, gerekse ciddi hanımefendi tavrı Doktor Bey üzerinde çok müsbet bir tesir bırakmış. Annesi hem ağlıyor hem anlatıyordu. Bütün emelim dünya gözüyle oğlumun mürüvvetini görmekti yavrucuğum. Fakat ne gezer, 42 yaşına geldiği halde kendisini ikna edebilmek bir türlü mümkün olmadı. Aklına takmış evlenemeyeceğim diye. Kendisine ağlayıp yalvardığım zamanlar bana, anneciğim beni anlamıyorsunuz, bugüne kadar aradığım kadına rastlamadım. Şu bozuk cemiyet içinde rastlayacağımı da pek ummuyorum. İnanın ki karşıma idealime uygun bir kadın çıktığı takdirde bir an bile tereddüt etmeyecek ve sizi memnun edeceğim derdi. Sözü annenin ağzından Doktor Bey'in ablası aldı ve devam etti. Efendim 4 yaşından küçüğüm olan kardeşim çok sıkı prensipleri olan bir insandır. Kendisi lise son sınıftan itibaren 5 vakit namazını kılmakta ve bütün dini vecibeleri dikkat ve titizlikle yerine getirmektedir. 5 sene müddetle Fransa'da kaldığı halde bir vakit olsun namazını geçirmemiş. 2 sene evvel de haç farizasını yerine getirmiştir. Kendisine göstermiş ve teklif etmiş olduğumuz bütün genç kızları reddetti. Annemin de belirttiği gibi o idealindeki kadını arıyordu. Bu hanım hem dinimizin icabına göre mazbut ve kapalı giyinecek, namaz, oruç gibi İslami emirleri şuuruna ererek yerine getirecek, hem de tahsilli, kültürlü ve görgülü bir kimse olacaktı. Başını tamamen örtmediğim, ince çorap giydiğim için ablası olduğum halde sık sık benimle münakaşaya girişir ve beni tenkit eder. Hasılı kelam efendim, bir müddet evvel sizi tam arzu ettiği bir kıyafet ve asalet içinde yolda görür görmez hiç tereddüt etmeden, işte benim yıllardır aradığım kadın diyerek belli etmeden sizi takip etmeye başlamış. Bahusuz parmağınızda alyans bulunmayışı cesaretini kuvvetlendirmiş ve evinizin civarında gerekli tahkikata girişmiş. Hakkınızda aşağı yukarı her şeyi biliyor. Teklifimi kabul ettiği takdirde kızını el birliğiyle en güzel şekilde yetiştiririz. Bu bakımdan hiç endişeleri olmasın diyor. Doktorun ablası sözü bitirdiğinde Feyza nasıl cevap vereceğini, bu asil ve kibar insanlara karşı ne şekilde davranacağını bilemez bir haldeydi. Onun bu düşünceli ve çekingen halini gören yaşlı hanım, "Kızım," dedi. "Bu gibi işlerde elbette bir anda karar verilmez. Bir hafta, 10 gün, düşün, taşın. Biz sabırla beklemeye çalışacağız. Cevabınız müsbet olursa bizleri nasıl sevindirip ihya edeceğinizi bilemezsiniz." Feyza mahcubiyetle fakat büyük bir minnetle gülümsedi. "Anlayışınızdan dolayı ne kadar teşekkür etsem azdır efendim," dedi. "Malum haliniz bu gibi hayati meselelerde çabuk karar vermek oldukça zor. Doktor Bey'e selam ve hürmetlerimi bildiriniz. Bazı sebeplere binaen cevabım menfi olsa dahi bu acizi hayat arkadaşlığına layık gördükleri için kendilerine şükranlarım sonsuz olacaktır." Misafirleri ağırlamak üzere mutfakta ikram hazırlığına henüz geçmişti ki okuldan Hilal geldi. Hilal bu tanımadığı insanlara karşı nedense yaratılışının aksine çok kaba ve soğuk davranmıştı. Kızının bu hali Feyza'nın gözünden kaçmadı. Hilal'i mutfağa çağırarak, "Kızım, misafirlerin ellerini bile öpmedin, ayıp değil mi? Sonra seni terbiyeden mahrum yetişmiş bir kız zannederler. Geç bakayım, bir şey belli etmeden ellerini öp teyzelerin ve hatırlarını sor," dedi. Hilal'in yüzü asıktı. "Ne olur ısrar etme anneciğim, içimden gelmiyor," dedi. "Ne demek içimden gelmiyor kızım? İnsan bilhassa böyle yaşlı ve asil misafirlerine gayet nazik davranmalı ve hürmette kusur etmemelidir. Değil mi ya? Benim sana verdiğim terbiye bunu icap ettirir. Hadi geç içeri, dediğimi yap, sonra gel mutfakta bana yardım et." Hilal masum bir şekilde başını önüne eğdi. Hiç ses çıkarmadan arkasını dönerek içeri girdi. Feyza onun isteksiz bir şekilde misafirlerin elini öptüğünü aralık duran kapıdan görmüştü. Sonra kızının misafirlere hatır sorduğunu işitti. Fakat sesi adeta ağlamaklıydı Hilal'in. Feyza acaba okulda yeni bir hadise mi geçti başından diye düşündü. Aksi halde konuşmalarda bulunmadığı için misafirlerin kendisini istemeye geldiklerini bilmesine imkan yoktu. Biraz sonra Hilal de annesiyle beraber içeriye misafirlere çay ve bisküvi taşımaktaydı. Ama ne kadar gayret ettiyse de yüzündeki asık ifadeyi değiştirmeye muvaffak olamamıştı. Misafir hanımlar bir müddet oturduktan sonra müsaade istediler. Yaşlı hanım çıkarken Feyza'nın elini tuttu ve samimi bir sesle, "Yavrucuğum, sabırsızlıkla cevabını bekleyeceğiz," dedi. "Oğlum Celil'in de Bizim de yegane arzumuz bu cevabın kısa zamanda ve müspet olmasıdır. Bizi çok bekletmeyin evladım. Feyza elini avuçları içine hapseden ve adeta yalvarırcasına yüzüne bakan bu sevimli yaşlı hanımı daha fazla üzmemek için kestirmeden cevap verdi. Siz merak buyurmayınız hanım teyzeciğim. Bir haftaya kalmaz cevabımı mektupla bildiririm size. Yok yok evladım, mektup çok resmi vasıta. En iyisi bize bir gün verin. Altımızda araba olduktan sonra ne olacak? Yine biz gelir öğreniriz cevabınızı. Feyza bir an tereddüt etti ve gelecek cumartesi günü sizce münasipse buyurun o halde efendim. Sağ ol kızım. Bil ki cumartesiyi iple çekeceğiz. Bütün temennim kararınızla bizleri sevindirmenizdir. Hadi Allah'a ısmarladık yavrum. Güle güle efendim. Saadetle. 29. ayrımın sonu. Sayfa 313.